Ayırım 4, sayfa 19, bölüm 3, Mohonk. Mohonk'ta üçüncü geceleriydi ve sevişmeleri yeni bitmişti. Buraya geldiklerinden beri haftada iki geleneğini günde ikiyle değiştirmişlerdi. Billy, karısının ter, anayız ve seks karışımı kokusuyla sarhoş, huzur içinde yatmaktaydı. Kafasında gizli bir denklem kurularak Oldsmobile'ın çingene karısına çarpmasını düşündürdü. Açılan soda şişesinin sesi beyninde canlanan görüntüyü sildi. Yatakta yuvarlanarak karısına sarıldı. Heidi boşta kalan eliyle kocasının kalçalarını sarılırken bir kez daha böyle ateşle sevişirsem artık kupkuru kalacağım diye yakındı. Gülümseyerek palavra diye yanıtladı. İnsanın içinin kuruyacağı mı palavra? Yok, sadece senden dökülen her hücrenin yerine yenisinin geleceği masalı. Ah, ne demezsin. Kocasına daha sokuldu. Eli kalçalardan ayrılarak penisine uzandı. Sevecen ve yumuşak okşayışlar. Oradan babasının Adem'in kurusu dediği kıllarla uğraşma. Billy geçen yıl orada aklaşan birkaç telciyi sıkıntıyla karşılamıştı. Göbeğe doğru elini uzatış. Aniden dirseklerin üstünde doğruldu. Billy bu anda tam uykuya dalmazsa bile içi geçmek üzereydi. Gerçekten zayıflamışsın. Ne? Billy Halleck, sen sıskalaşıyorsun. Zaman zaman birahane dediği göbeğini okşayarak, yok canım, hala dünyanın yegane 7 aylık hamile erkeğiyim dedi. Ama eskisi kadar şişman değilsin artık, eminim. En son ne zaman tartıldın? Anımsamaya çalıştı. Duganfield davasını hallettiği sabah tartının üstüne çıkmıştı en son. 2 kilo verdiğimi söylediğim gün. Yarın sabah ilk işkene tartılacaksın o zaman. Banyoda tartı yok ki, diye cevapladı sırıtarak. Dalga geçiyorsun. Vallahi dil, burası Mohonk, kızım. Medeni insanların yeri. Buluruz. Uyku bastırmaya başlamıştı. Çok istiyorsan olur tabii. Evet, istiyorum. Heidi iyi bir eş olmuştu. Son 5 senede karşılaştıkları sürekli kilo alma gibi sorunlarda perhis ya da sporla uğraşarak zayıflayacağına sözler vermiş ama çoğunlukla aldatmacalara sapmıştı. Öğle yediği yoğurtta ek olarak 1-2 sosis veya pazar günleri Heidi'nin açık arttırma veya sergilere gittiği anlarda bir hamburger gibi. Bazen eve gelirken bile yolun aşağısındaki tostçuda takılıp akşam yemeğinden önce biraz atıştırdığı olmuştu. Halbuki oranın tostları da saman gibiydi. Ama bir lokmasını bile ziyan etmezdi. Birayı da çok sevmesine karşılık yemek yeme tutkusu daha gelişmişti. New York'un lüks bir lokantasında Dover'ın dil balığını yiyebilmek büyük zevkti. Ama TV'de maç seyrederken mayonezli kızarmış patatesin de zevkine doyum olmazdı hani. Zayıflamak için giriştiği spor programları çoğunluk iş yüzünden, genellikle de ilgisini yitirdiği için birinci hafta sonunda aksamaya başlardı. Bodrum'da duran artık örümcek bağlamış halter ve ağırlıklar ne kadar bakmak, görmek istemese de oraya her inişinde gözüne batarlardı. Demek ki gene karnını içeri çekip 6 kilo daha vererek 136'ya düştüğünü söylemeye devam edecekti. O da sevindiğini söyleyerek kendisini öpecek, çöpe atılmış boş cips torbalarından habersiz davranmayı sürdürecekti. Ayrıca Connecticut eyaletinin aldığı son kararla uygulanmaya başlanan bira kutu ve şişelerinin iadesi sorunu da almakta olduğu fazla kilolar kadar vicdan azabı duymasını sürdürecekti. Karısı kendisini uyurken, daha kötüsü işerken görmüştü. İnsan işerken karnını içe çekemez diye. Denemiş ve imkansızlığına inanmıştı bunun. İki, en fazla 3 kilo verdiğini Heidi biliyordu. İnsan karısını başka kadınlar konusunda aldatabilirdi. Ama asla kendi kilosunu yutturamazdı. Ara sıra geceleri bu ağırlığı üstünde hisseden bir kadın kilo konusunda asla aldanmazdı. Gene de evet sevgilim, daha iyi görünüyorsun demişti demin. Belki bunun bir yanı sigarama karışma, kilona karışmayayımdı. Ama öte yanı kendisine duymakta olduğu saygınlığın sürdürülmesiydi. Billy ani dürttü, uyuşukluktan kurtardı. Ne? Biraz şaşkın, biraz dalgacı ifadeyle karısına baktı. Kendini iyi hissediyor musun? Bu da ne demek oluyor? Ne bileyim, durup dururken kilo vermenin sakıncalı olduğu söylenirdi. Kendimi tam formda hissediyorum ve eğer uyumama izin vermezsen bunu gene üstüne çıkarak ispat edebilirim. Buyur, yola çık. O inlerken karısı gülüyordu. Nihayet uykuya daldılar. Rüyasında Heidi ile alışverişten dönmelerini gördü. Ama bu kez bunun bir rüya olduğunu, bundan sonra ne olacağını biliyordu. Heidi'ye yapmakta olduğu oyunu bırakmasını, çünkü tüm dikkatini biraz sonra iki arabanın, açıkça söylemek gerekirse, sarı Subaru ile koyu yeşil Firebird'ün arasından çıkacak olan kırmızı bere caddeye fırlayacağını söylemek istiyordu. Bunun kendisi için bir şans olduğunu, bu kez dikkatli davranarak bütün olanları silebileceğini, her şeyi düzeltebileceğini anlatmak istiyordu. Ama konuşamıyordu. Karısının parmaklarının önce oyuncu, giderek ciddileşen okşayışları altında şehveti uyanmaya başladı. Penisi uykusunda sertleşti. Hafifçe başını yana çevirdiğinde metal fermuarının yavaşça açılırken çıkardığı sesi duydu. Şimdi yeşil Firebird'ün arkasına park etmiş beyaz şeritli Subaru'yu görüyordu. Ve tam ikisinin arasında aniden renkli bir şey fırladı. Bağırmaya çalıştı. Haydi bırak. İşte o. Kesmezsen gene çarpacağım ona. Lütfen Tanrım yapma. Ne olur yapma. Ayağını gaz pedalından çekip frene basmak istedi ama sanki ayağı gazın üstüne yapışmıştı. Kaçınılmazlığın çılgın yapışkanı diye düşünerek hiç olmazsa direksiyonu çevirmeye çalıştı. Ama o da kilitlenmişti sanki. Tam bu anda çingene yüzünü kendisinden yana çevirdi. Tanrım, o değildi karşısında duran. Onun yerine burnu düşmekte olan ihtiyardı. Ama gözleri yoktu ihtiyarın. Araba ona çarpıp altına almadan önceki an içinde Halek kendisine yönelen %2 büyük delik gördü. İhtiyarın dudakları iğrenç bir gülümsemeyle aralanmıştı. Ardından güm, güm ve Oldsmobile'ın kaputundan aşağıya kayan buruşuk metal yüzüklü bir el. Cama 3 damla kan sıçradı. Karısının elinin hala dimdik duran organı üstünde olduğunu farkında bile değildi. Halek, ani şok orgazmı önlemiş fakat ereksiyona geçirmemişti. Aynı anda aşağıdan pahalı arabasının halı kaplı tabanının altından çingenenin fısıltısını duydu. Daha sıska. Sıçramayla uyanarak cama doğru döndü. Neredeyse çığlık atacaktı. Camda parıldayan ayı bir an için içeri bakan ihtiyar çingene zannetmişti. Derin bir iç çekişiyle gözlerini yumdu. Cesaretini toplayıp yeniden açtığında ay gene sevimli ay dede olmuştu. 3 dakika sonra yeniden uykuya dalmıştı bile. Ertesi gün güneşli ve pırıl pırıldı. Halek, Heidi'nin ısrarlarına dayanamayarak birlikte labirenti gezmeye razı oldu. Mohonk civarında en kolayından en zoruna kadar bir sürü labirent tarzında patikalar vardı. Labirentte dolaşmanın sinirlere iyi geldiği söyleniyordu. Balayları sırasında 2 kez girmişlerdi Heidi ile. Şimdi hala anımsıyordu o gün ne kadar çok güldüklerini. O daptaracık yerlerden geçerlerken Heidi ona hep daha hızlı yürümesini söylemişti. Kendisi de onu yerin sarsıldığını hissedebiliyor musun diye korkutmaya çalışmıştı. O sırada en dar geçitte bulunmaktaydılar. Gene de Heidi poposuna bir şaplak indirmeyi başarmıştı. Halek kendisine şu anda en çok korktuğu şeyin o daptaracık geçitten yeniden geçmek olduğunu itiraf edebiliyordu. Asla Heidi'ye belli etmezdi ama. Evlendikleri zaman zayıf, incecik bir delikanlıydı. Yazlarını Massachusetts'in batısında kiralık kulüplerde spor yaparak geçirirdi. Şimdi oradan 16 yıl geçmiş, hem hamlaşmış hem de şişmanlamıştı. Ve sevimli Doktor Huston'un da hatırlattığı gibi kalp krizi tehlikesinin sınırlarında bulunmaktaydı. Şu an için kalp krizi çanları çalmıyordu ama o daptaracık geçitlerden dağa tırmanırken her an bir köşeye sıkışıp kalabilirdi. Hatırladığı kadarıyla 3-4 yerden geçerken yerde sürünmelerini ve gerekecekti üstelik. Ya sürüklenirken sıkışıp kalsa, bir de üstüne üstlük korkudan kalp krizi geçirseydi, tamam, bir taşla 2 kuş. Ama sonunda kendisi yarı yolda vazgeçse bile Heidi'nin devam edeceğine dair karısından söz alarak tırmanmaya razı oldu. New Paltz'a inip ayağına lastik ayakkabılar alınmasını da ikinci şartıydı bilinin. Heidi her iki şartı da sevinçle kabullendi. Kente indiklerinde Halek artık lastik ayakkabıların demode olduklarını çabuk öğrendi. Kimse bu deyimi kullanmıyordu bile. Kendisine bir çift yeşilli simli Nike aldı. Yeni pabuçları içinde ayaklarının ne denli rahat ettiğini fark edince de şaşırdı. Son bez ayakkabısını kaç yıl önce almıştı? 5 mi 6 mı? Heidi kendisine hayranlıkla bakarak yeni ayakkabılarının çok yakıştığını, gerçekten zayıflamış olduğunu söyledi. Ayakkabıcının dışında Halek'in çocukluğundan beri rastlamadığı, üstünde kilonu tart, talihini oku yazılı tartı aletlerinden biri durmaktaydı. Haydi, haydi aslanım, çık üstüne, ben para var dedi. Billy sinirlenerek bir anda durakladı. Hadi canım, nazlanma. Ne kadar zayıfladığını bilmek istiyorum. Haydi, bunların doğru dürüst tartmadıklarını biliyorsun. Boş ver, aşağı yukarı öğreniriz. Haydi, korkaklık yapma. Karşı koyamayarak elindeki ayakkabı paketini Haydi'ye uzattı. Tartının üstüne çıktı. Karısı bozukluğu alete attı. Kling sesinden sonra tartının üstünde iki metal plaka belirdi. Üstteki kilosunu, alttaki de aletin bile hakkında fikirlerini gösteriyordu. Halek bir an şaşkınlıkla derin bir soluk aldı. Biliyordum diye haykırdı Haydi. Sesinde mutluluk mu yoksa korku mu olduğu belirsizdi. Ama bir hayret ifadesi sezilmekteydi. Derin nefes alışımdaki şaşkınlığı fark etmiş bile olsa, Haydi bunu tartıda okuduğum kırmızı yazılı rakamlara yorar diye düşünmekteydi bile. Üstündeki tüm giysilere, cebindeki çakısına ve sabahleyin Mohong'da mideye indirdiği muhteşem kahvaltıya karşın tartı 116 kiloyu göstermekteydi. Davanın kazılmasından bu yana tamı tamına 7 kilo kaybetmiş oluyordu böylelikle. Ama ağırlığı değil, onun altında yazan falıydı kendisine şaşkınlıkla derin iş çektiren. Kilosunun altındaki fal plakasında mali durumunuz çok yakında düzelecek veya eski bir arkadaşınıza rastlayacaksınız veya önemli kararları erteleyin gibisinden bir yazı yerine sadece iki kelimecik görünüyordu. Daha sıska. Ayırım sonu, sayfa 24. Bu ayırımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Mohong. M-O-H-O-N-K. Anais. A-N-A-I-S. Oldsmobile. O-L-D-S-M-O-B-I-L-E. Firebird. F-I-R-E-B-I-R-D. Massachusetts. M-A-S-S-A-C-H-U-S-E-T-S. New Paltz. N-E-V P-A-L-T-Z.